Ayrım 31, sayfa 436, Ateş Şahide, Lars Kepler. 147. Bölüm. Stockholm Sulh Ceza Mahkemesi'nin Emniyet Müdürlüğü'nün alt katında gözaltı davaları için kullandığı bir salon vardı. Sandalyeler ve cilalanmış bir çam masanın olduğu basit bir salondu. Emniyet Müdürlüğü'nün camla çevrili fuayesine 20'ye yakın gazeteci gelmişti. Dışarıda da televizyon kanallarının arabaları vardı. Gece yağan şiddetli yağmur camlara ince şeritler halinde izler bırakmış, beyaz pencere pervazlarına yapraklar yapışmıştı. Savcı Susan Öst solgun ve gergindi. Üzerine Maria'dan yeni aldığı elbise ile hafif topuklu siyah bir iskarpin giymişti. Mahkeme salonunun kapısında yapılı üniformalı bir polis vardı. Hakim kaşları çalı gibi yaşlı bir adamdı. Vicky Allen ile avukatı Johannes Grünewald'ın arasında bir sandalyede sanki midesi ağrıyormuş gibi iki büklüm oturuyordu. Çok bitkin ve çok küçük görünüyordu. ''Yuda nerede?'' diye fısıldadı. ''Kesin geleceğim diye bir şey demedi.'' dedi Johannes. Savcı ciddi bir yüz ifadesiyle hakime döndü. Elizabeth Grimm ile Miranda Erichsdotter cinayetlerinin ve Dante Abrahamson'un kaçırılması olayının zanlısı olarak gözaltına alınan Vicky Bennett'in bu suçlardan dolayı tutuklanmasını talep ediyorum. Hakim bir şeyler not etti. Savcı spiral tel geçirilmiş bir yığın kağıdı masaya koydu ve şimdiye kadar yapılan soruşturma sonuçlarını okudu. Teknik kanıtların tamamı Vicky Bennett'i, yalnızca onu işaret ediyor. Susan Öst bir süre sustu, sonra olay yeri tutanaklarına geçti ve büyük bir hevesle biyolojik kanıt ve izlerden bahsetmeye başladı. Vicky Bennett'in gardırobunda bulunan çizmeler cinayet yerlerindeki izlerle örtüşüyor. Vicky'nin odasında ve elbiselerinde maktullerin kanına rastlandı. Pencere kenarlarında kanlı el izleri var. ''Bunların hepsini söylemek zorunda mısın?'' diye fısıldadı Vicky. ''Bilemiyorum.'' dedi Ellen. ''Adli tıp uzmanlarının raporlarına geçelim.'' dedi Susan hakime. ''Resim 9'da cinayet aleti var. Üzerinde Vicky Bennett'in parmak izleri bulundu. Resim 113-114. Karşılaştırmalı analizler bu aleti Bennett'in kullandığını kesinlikle ortaya koyuyor.'' Savcı boğazını temizledi ve hakimin kanıtları gözden geçirmesini bekledikten sonra adli tıptan gelen otopsi raporlarına döndü. Miranda Erichsdotter başına sert bir cisim vurularak öldürülmüş. Bu konuda hiçbir kuşku yok. Temporal kemikte ibrasyon fraktürleri ve... Susan diye araya girdi hakim. Tutuklama oturumundayız, dava oturumunda değil. Biliyorum deyip başını salladı savcı. Ama şüphelinin yaşını göz önüne alarak tutuklanmasını gerektiren yeterince neden olduğunu göstermek için ayrıntılı sunum yapıyorum. Ama normal sınırlar içinde olsun. Teşekkür ederim diyen savcı iki maktulün yaralarını ayrıntılı olarak anlatmaya başladı. Ölüm lekelerine bakarak maktullerin vücut pozisyonlarını ve Elizabeth Grimm'in ağır savunma yaralarını anlattı. ''Yuda nerede?'' diye sordu Vicky bir kez daha. Johannes kolunu tutarak onu sakinleştirmeye çalıştı ve ''Ara verildiğinde onu arayacağım.'' diye fısıldadı. 148. Bölüm. Verilen aradan sonra tekrar salona girildiğinde Yuna hala ortalarda yoktu. Johannes Vicky'nin sorgu dolu bakışlarına başını iki yana sallayarak cevap verdi. Vicky çok solgun görünüyor, iki büklüm olmuş sessizce oturuyordu. Savcı Wester Norland polisinin olayı canlandırma tutanaklarından hareketle Vicky Bennett'in Elizabeth Grimm'i çamaşırhaneye kadar nasıl izlediğini, tecrit odasının anahtarını alabilmek için kafasına vurarak onu nasıl öldürdüğünü anlattı. Vicky başını önüne eğmişti. Dizlerine gözyaşları dökülüyordu. Savcı diğer cinayeti de anlattı, ardından ormana kaçışını, araba çalmasını, çocuk kaçırmasını, Stockholm'de yakalanmasını, sorgu sırasında gösterdiği şiddeti ve kayışlarla bağlanmasını anlattı. Çocuk kaçırmaktan 4 cinayetler içinde en az 10 sene ile ömür boyu arasında talep etti. Susan Öst, Vicky Bennett'i şiddete eğimli, çok tehlikeli biri olarak anlattı ama yine de bir canavar değildi. Savunmanın önünü kesmek için birkaç kez olumlu yanlarından bahsetti. Savcının iddianamesi ustacaydı. Sözlerini sorgulama tutanağından alıntı yaparak bitirdi. Üçüncü sorgusunda şüpheli iki cinayeti de itiraf etti. Sorgu tutanaklarını karıştırıp bir kağıdı önüne çekti. Alıntı yapıyorum. Miranda'yı öldürdüm. Sonra sordum. Elizabeth Grimm anahtarları verdi mi diye. Yine alıntı yapıyorum. Kafasını parçaladım. 149. Bölüm. Hakim yorgun bir yüzle Vicky Bennett ve Johannes Grünewald'a döndü. Usulen savcının iddianamesine itirazları var mı diye sordu. Vicky üzgün gözlerle hakime bakıp başını iki yana salladı. Ama Johannes dudaklarına zoraki bir gülümseme yerleştirerek mahkemenin önemli bir şeyi gözden kaçırmaması için belgeleri tekrar gözden geçirmek istediğini söyledi. ''Sanırım senden kolay kurtulamayacağız.'' dedi hakim sakin bir ifadeyle. Johannes ne teknik kanıtlara itiraz etti ne de Vicky'nin suçlu olup olmadığı konusuna girdi. Susan Öst'ün Vicky ile ilgili olumlu ifadelerini tekrarladı ve Vicky'nin yaşına dikkat çekti. Her ne kadar Vicky Bennett ve benden önceki avukatı sorgu tutanağını kabul etse de savcının etmemesi gerekirdi dedi Johannes. ''Savcının mı?'' Hakim çok şaşırmıştı. Johannes hakimin yanına gitti ve Vicky Bennett'in kağıda geçirilen sorgu tutanağındaki cevabını işaret etti. Savcı Miranda'yı öldürdüm sözünün üstünü sarı keçeli kalemle çizmişti. Vicky'nin cevabını lütfen okur musunuz dedi Johannes. Miranda'yı öldürdüm diye okudu hakim. Yalnızca işaretlenmiş olanı değil. Hakim okuma gözlüğünü takıp okudu. Miranda'yı ben öldürdüm değil mi? ''Sizce bu bir itiraf mı?'' diye sordu Johannes. ''Hayır'' dedi hakim. Susan Öst ayağa kalktı. ''Ama bir sonraki cevap, bir sonraki itiraf.'' ''Sessizlik'' diye sözünü kesti hakim. ''Bırakalım da savcı okusun'' dedi Johannes. Hakim başını salladı. Susan Öst'ün yanağından terler boşanmaya başlamıştı. Sesi titreyerek okudu. ''Başını ezdim.'' ''Bu bir itirafa benziyor'' dedi hakim Johannes'e dönerek. ''Ama daha önceki satırlara bakın.'' dedi Johannes veliyle işaret etti. ''Sorgu bitti.'' diye okudu hakim. ''Sorgu bitti diyen kim?'' diye sordu Johannes. Hakim parmaklarını satırların üzerinde gezdirdi. ''Savcı söylemişti.'' ''Benim.'' dedi savcı sessizce. ''Ne demek oluyor bu?'' diye sordu hakim. ''Sorgunun bitmesi mi?'' dedi Susan. ''Ama ben yalnızca...'' ''Utanın.'' dedi hakim sert bir sesle. ''Bu sorgu tutanağı İsveç yasalarına aykırı.'' dedi Johannes. Ayrıca Birleşmiş Milletler Çocuk Konvansiyonu'nun 40. maddesine ve Avrupa mahkemelerinin bütün sözleşmelerine de aykırı. 150. Bölüm. Susan Öst sandalyesine çöktü. Bardağına su doldururken bir kısmını masaya döktü, kolunun yeniği de masayı sildi, titreyen ellerle suyunu içti. Johannes'in Daniel Grimm'i çağırdığını duyunca Vicky'nin cinayetten tutuklanması talebini geri çekmesi gerektiğini anladı. Ellen Vicky ile göz göze gelmeye çalıştı ama Vicky başını hiç kaldırmıyordu. Johannes Daniel Grimm'i tanıttı. Birgit Dagort'ta uzun yıllar danışmanlık yapmıştı. Vicky o zaman ilk defa başını kaldırıp Daniel'in yüzüne baktı. Daniel yere bakıyordu, dudakları sıkıca kapalıydı. ''Daniel'' dedi Johannes, ''Vicky Bennett'i ne kadar tanıdığını sorabilir miyim?'' ''Tanımak'' dedi Daniel, ''yani?'' Sustu, Vicky kolundaki yaraları kaşımaya başladı. ''Vicky'yi senden daha iyi tanıyan bir psikolog veya danışman var mı?'' ''Hayır'' diye fısıldadı Daniel. ''Yok mu?'' ''Yani bu tür şeylerin bir ölçüsü yok ama sanırım onunla hiç kimse benim kadar sık konuşmamıştır.'' ''En son konuşmanız çok uzun zaman önce miydi?''
Hayır.
Vicky ıslah evinden kaçana kadar her hafta bir saat kognitif terapi yaptınız değil mi?
Evet, ayrıca all day lifestyle antrenmanlarında da bulundum.
Gündelik hayata dönmenin bir başlangıcı deyip hakime dönerek açıklama yaptı Johannes.
Büyük bir ilerleme sağladı dedi Daniel.
Johannes düşünceli bir hal alıp Daniel'e baktı. Şimdi cevaplaması zor bir şey soracağım dedi.
Tamam.
Teknik araştırmaların Vicky Bennett'in eşinizin cinayetine karıştığını gösterdiği iddia ediliyor. Daniel başını belli belirsiz salladı. Odaya ağır bir hava çökmüştü. Ellen Daniel'in bakışlarını yorumlamaya çalıştı ama Daniel ona bakmıyordu. Vicky'nin gözleri kızarmıştı. Ağlamamak için kendini zor tutuyor gibiydi. Johannes gözlerini Daniel'e dikmiş, sakin bir yüzle bekliyordu. ''Siz Vicky Bennett'in rehberisiniz.'' dedi. ''Sizce eşinizi o mu öldürmüştür?'' Daniel Green başını kaldırdı, dudakları solmuştu, elleri titriyordu. Gözyaşlarını silmeye çalışırken gözlüğü kaydı. ''Bunu meslektaşlarımla konuşamadım, dayanamadım.'' dedi zayıf bir ses. ''Ama benim kanaatim, Vicky böyle bir şey yapmış olamaz.'' ''Bu kanıya nereden vardınız?'' Vicky terapiye ve ilaçlara olumlu cevap verdi. ''En önemlisi insanları tanıyorsunuz. Onun öyle şiddet fantezileri yoktur. Şiddet eğilimi de, yani bu derece.'' ''Teşekkürler.'' dedi Johannes. 151. Bölüm. Öğle molasından sonra tekrar mahkeme salonuna döndüler. Johannes salona herkesten geç girdi. Elinde telefon vardı. Hakim sessizlik sağlanana kadar bekledi. Ardından durumu özetledi. Savcı cinayetler konusunda şüphe düzeyini en aza düşürdü ama çocuk kaçırma ve alıkoyma suçundan tutuklanmasını talep ediyor. Evet, Vicky Bennett'in Dante Abrahamson'u kaçırdığını ve yaklaşık bir hafta boyunca alıkoyduğunu göz ardı edemeyiz dedi Susan üst öfkeyle. ''Fakat bir şey var.'' dedi Johannes Grünewald. ''Evet.'' dedi hakim. Kapı açıldı ve Yuna Linna içeri girdi. Yüzünde ciddi bir ifade vardı. Sarı kıvırcık saçları dikilmişti. Onu bir kadın ile gözlüklü küçük bir çocuk izledi. Kapının hemen önünde durdular. ''Yuna Linna.'' dedi Johannes. ''O kadarını biliyoruz.'' dedi hakim ve ilgiyle ileri doğru eğildi. ''Sana bahsettiğim moruklar bunlar işte.'' dedi Yuna, kadının bacaklarının arkasına saklanan çocuğa. ''Cinlere benzemiyorlar.'' diye fısıldadı çocuk. ''Benzemiyorlar mı? Şuna bir baksana.'' dedi Yuna hakimi işaret ederek. Çocuk gülerek başını salladı. ''Dante ile annesine merhaba deyin.'' dedi Yuna. ''Herkes merhaba.'' dedi. Dante Vicky'ye bakarak el salladı. Vicky el sallayarak ona karşılık verdi ve yüzüne acı bir gülümseme yerleşti. Savcı bir süre gözlerini kapatıp nefesini toplamaya çalıştı. ''Vicky'ye el sallıyorsun.'' dedi Yuna. ''Ama o kötü değil mi?'' ''Kötü mü?'' ''Ben çok kötü olduğunu düşünüyordum.'' dedi Yuna. ''Ben hep onun sırtında gittim. Bütün hubba bubbalarını aldım.'' ''Ama annene dönmek istiyordun herhalde.'' ''Dönemedim.'' dedi çocuk alçak sesle. ''Niçin?'' Çocuk omuzlarını silkti. ''Evde söylediklerini tekrar et.'' dedi Pia çocuğa. ''Neyi?'' diye fısıldadı çocuk. ''Vicky'nin telefon açtığını.'' ''Telefon açtı.'' dedi Dante. ''Yuna'ya söyle.'' dedi Pia. ''Vicky telefon açtı ama kimseye ulaşamadı.'' dedi çocuk Yuna'ya bakarak. ''Nereden telefon açtı?'' diye sordu Yuna. ''Kamyondan.'' ''Kamyon şoföründen mi aldı?'' ''Bilmiyorum.'' dedi çocuk omuzlarını silkerek. ''Telefonda ne dedi?'' ''Geri dönmek istediğini.'' Annesi Dante'yi kucağına alıp kulağına bir şeyler fısıldadı, sonra yere bıraktı. ''Ne oluyor şimdi?'' dedi hakim. Vicky Bennett, iki yatıranın şoförü Radek Skorza'nın telefonunu aldı diye anlatmaya başladı Grünewald. Yuna Linna nereyi aradığını araştırdı. Birgitta Gord'u aramış. Telefon otomatik olarak bakım şirketinin santraline yönlendirilmiş. Vicky Eva Morander adında bir kadınla konuşmuş, yardım etmelerini istemiş ve ıslah evine dönmek istediğini söylemiş. Eva Morander bu konuşmayı hatırlıyor, kimle konuştuğunu bilmiyormuş ama merkezden özel durumlara müdahale edemeyeceklerini söylemiş. ''Bunları hatırlıyor musun Vicky?'' diye sordu hakim. ''Evet.'' dedi Vicky çıplak bir sesle. ''Geri dönmek istedim. Dante'yi annesine vermelerini istiyordum ama bana artık seni istemiyoruz dediler.'' Yuna gidip Johannes'in yanında durdu. ''Bir komiserin savunmayla işbirliği yapması biraz tuhaf.'' dedi. ''Ama Vicky Bennett'in nasıl kaçtığına dair Saga Bauer'a anlattıklarına inanıyorum. Bence adam çocuk diye bir şey yok, korkunç bir tesadüf var. Bu nedenle gidip Dante ve annesiyle konuştum, onları buraya getirdim.'' Yuna gri keskin gözlerini Vicky'nin yaralı yüzüne çevirdi. ''Ama cinayet başka bir şey Vicky.'' dedi ciddi bir ifadeyle. ''Hep susacağını sanıyorsan yanılıyorsun. Neler olduğunu öğrenmeden işin peşini bırakmam.
152. bölüm. Duruşma 20 dakikada sona erdi. Susan Öz, çocuk kaçırma ve alıkoyma suçundan istediği tutuklama talebini geri çekti, yüzü kıpkırmızı olmuştu. Suruh ceza hakimi koltuğuna yaslanıp Vicki Barnett'in, Elizabeth Graham ve Miranda Erickson'un ölümüyle ilgili tutuklanma talebinin olmadığını söyledi. Kız tutuksuz yargılanacaktı. Ellen hakimi dimdik, duygusuz bir yüzle dinledi. Vicki gözlerini masaya dikmişti, hafifçe başını salladı. Devlet Bakım Kurulu'nun Ellen Frank'ın koruyucu aile olma talebini kabul etmemesi halinde Vicki Barnett'in sorumluluğu muhakeme gününe kadar Orre Bakım Şirketi'nde olacaktı. Hakim Vicki'ye dönüp serbest olduğunu söyledi. Ellen müteşekkir bir şekilde gülümsedi. Johannes mahkeme salonundan çıktıktan sonra Ellen'i bir köşeye çekip uyardı. Vicki tutuklanmadı ama hala iki cinayetin şüphelisi ve biliyorum. Savcı dava açarsa büyük ihtimalle mahkemeyi kazanırız. Ama bu onun yalnızca ceza almaktan kurtulduğu anlamına gelir. Vicki hala bu cinayetleri işlemiş olabilir. Ben suçsuz olduğunu biliyorum dedi Ellen. Bunu derken Yuna'nın gözüne ne kadar saf görüneceğini düşündü. Benim görevim uyarmak dedi Johannes. Vicki bu işe bulaşmış olsa bile cezaevine atılamayacak kadar küçük dedi Ellen. Johannes, ben ona dünyanın en iyi bakımını sağlayacağım. Şimdiden bir bakıcı tuttum bile. Hem Daniel de benimle gelecek. Onunla kendimi daha güvende hissederim.
İyi o zaman.
Onun için en iyisi neyse onu yapacağız. İlgilendiğim tek şey bu dedi Ellen ve Johannes'in elini tuttu. Belki Daniel kognitif terapiye devam eder. Belki başka birini tutarız. Ama ona bir daha ihanet etmeyeceğim. Edemem.
153. bölüm.
Johannes Grünewald Emniyet Müdürlüğü'nün basın odasında gazetecilerin sorularını yanıtlarken Ellen ile Vicki 4x4 ciple Stockholm'den ayrılıyordu. Cipin içine özel İtalyan derisinin kokusu sinmişti. Arabanın göstergesinden kehribar rengi bir ışık yayılıyor, Ellen'in direksiyonu tutan sol elinin parmaklarını aydınlatıyordu. Hoparlörlerden Bach'ın birinci cello süiti yükseliyor, durgun bir sonbahar masalına benziyordu. Veliaht Prenses'in sarayının olduğu Haga Parkı ile sosyalist August Palm'ın gömülü olduğu devasa mezarlığın arasından 8 şeritli bir yol geçiyordu. Ellen, Vicki'nin sakin yüzüne bakarak kendi kendine gülümsedi. Basının tacizinden kurtulabilmek için mahkeme gününe kadar dağdaki evinde kalmaya karar vermişti. Duve'den hemen önce Tage Dağı'nın eteklerinde 400 metrekarelik büyük bir evde. Ellen Vicki'nin 24 saat gözetim altında olması için ne gerekiyorsa yapmıştı. Bella çoktan evdeydi. Daniel arabayla peşlerinden geliyordu. Yarın bir hasta bakıcı gelecekti. Vicki hastanede duş almıştı, saçı ucuz şampuan kokuyordu. Ellen, Vicki için birkaç pantolon, gömlek, kazak, iç çamaşırı, bir de rüzgarlık almıştı. Vicki siyah bir pantolon ve gri bir kazak giymişti. ''Ne düşünüyorsun?'' diye sordu Ellen. Vicki cevap vermedi, yalnızca yola bakıyordu. Ellen müziği biraz kıstı. ''Bütünüyle aklanacaksın'' dedi Ellen. ''Bundan eminim.'' Yerleşim yerlerini geride bıraktılar, tarla ve ormanların arasından gidiyorlardı. Ellen, Vicki'ye çikolata uzattı, Vicki başını sallayarak reddetti. Vicki bugün iyi görünüyordu, yüzünün rengi düzelmişti. Yara bantları ve bandajları çıkmış, bir tek kırık parmağındaki alçı kalmıştı. ''Daniel'in bizimle gelmesi ne güzel'' dedi Ellen. ''O iyi biri'' dedi Vicki. Daniel şimdi önlerinde bir yerlerdeydi. Ellen, Nortul yakınlarında sarı kombinin ışıklarını görmüş ama sonra gerilerde kalmıştı. ''Daha önce karşılaştığın terapistlerden daha iyi değil mi?'' ''Evet.'' Ellen müziğin sesini biraz daha kıstı. ''Yani onunla devam etmek istiyorsun.'' ''Öyle gerekiyorsa.'' ''Bir müddet daha terapiye devam etmende fayda var.'' ''Öyleyse Daniel'i isterim.'' Kuzeye doğru yaklaştıkça sonbahar daha çok hissediliyordu. Mevsimler burada daha hızlı değişiyordu sanki. Yeşil yapraklar önce sarıya sonra kırmızıya döndüler. Ağaç gövdelerinin arasından küçük göller parlıyordu. Eşyalarımı almalıyım dedi Vicky birden.
Hangi eşyalarını?
Benim eşyalarımı hepsini.
Sanırım polisin almadıklarını çocukların olduğu binaya götürürler dedi Alan. Birini gönderip aldırırım.
Vicky'ye baktı ve belki de onun için çok önemli diye düşündü. Şimdi uğrayıp alsak daha mı iyi olur dersin?
Vicky başını salladı.
Öyle mi? Tamam, Daniel'le konuşacağım dedi Alan. Ne de olsa yolumuzun üzerinde.
31. ayrımın sonu. Sayfa 451.